Ayrım 15, sayfa 241. İkinci kısım. Şems Mevlana'ya ne derdi? Mevlana Şems'e neyi uzattı? Tanrı, Tanrı'nın buradaki ağırlığı ne? Bir gece içinde bir insan nasıl değişir? Bana ne oldu? Değişikliğin nedeni ne? Şems, Mevlana, Tanrı. İşte üç isim ki yan yana geliyorlar durmaksızın. Sonra ayrılıyorlar birbirlerinden. Kayan yıldızlar gibi. Hemen ardından yeniden birleşiyorlar, kaynaşıyor, birbirlerine toprak olarak yansıyorlar gözlerimde, sonra yeni bir ayrılığın izi. Onlar gidiyor, Ahlati geliyor, Mevlana Ahlati'de yansıyor bir an. Hayır, Mevlana bende yansıyor, Şems, Ahlati. Beynin nasıl çalıştırılması gerektiğini anlatıyorlar. Coşku boyun damarlarımı patlatacak gibi. Evet, duyuyorum, çok iyi duyuyorum. Kalbim beynimde atıyor. Tanrı, o neden yok şimdi? Nerede? İçimizde. Kaynaştık ya, birleşip bir potada erdik. Sonra yeniden kendimize döndük ya. Olmaz bu, neden olmasın? Olmayacak nedir? Aş dedi Ahlati, aşmak. Uç dese uçabilir misin? Aş deyince zıplayıp aşmak mümkün mü? Ama duraklıyor, kendi düşüncelerinden ürkmüyor eskiden olduğu gibi. Çevresine bakınmıyor. Tam tersine her bulgunun, her aydınlığın daha derinlerine çeviriyor bakışlarını. Kendi kendisiyle çekişiyor bedeni, kendi kendisinden kopuyor an an. Sonra yeniden dönüyor, başladığı yerden bir çelik yay gibi belleğinin derinliklerini oyarak sürdürüyor düşünceyi. Evet, Şems'in Mevlana'ya verdiği bu, Ahlati'nin bana verdiği. Kıskanmadan, sakınmadan, bilincimin üstüne bir balyoz inmiş gibi. Eski bilgim nasıl çocukça geliyor bana. Tanrı isterse diyordum. Tanrı insan, bende yansımış tümüyle. Beynimin ulaşamayacağı uzaklık yok. Elimin eremeyeceği olguyu tanımıyorum. İnsanla başlıyor her şey. Bir düşünelim şimdi. Haldun'un bilinçsiz bulduğu olguları yeniden gözden geçirelim. Ne diyor kitabında? Madenin en yüksek gelişimi, bitkinin en ilkel biçimine yakındır. Bitkinin en gelişmişi ise hayvanın ilkeline dönüştü dönüşecek. Hayvan ve insan, ilkelden gelişmişse, başlangıçtan doğruğa. Tanrı, nerede bunun yeri? İlk yaratılma nasıl oluyor? Tanrısız ya da çok tanrılı dinler sırasında yetişmiş bilginler, mantık yoluyla nasıl ulaşabiliyorlar günümüze? Salt mantıkla mı? Tıp, gökbilim, matematik ve ötekiler, doğal gelişim demiştim. Öyle ya, bu doğal gelişimin neresinde inancımız? Yine Haldun ve öncüleri, Herodot, Batuta, Mesudi diyorlar ki, gök gürlemesine, şimşeğe, ulu ağaçlara, yırtıcı hayvanlara tapanlar var. Gördük bunları, öyleyse. Bunlar tanrı mı, yaratan mı her biri, yoksa yaratanın düzeninde basit birer olgu mu? İnsan ilkel olgulara da tapabildiğine göre, tanrı yeteneği ve korkusu mu yalnızca, coşkusu ya da sevgisi mi? Olduğu gibi insan mı tanrı, tanrı insan mı? Çözemiyorum. Ama sordukça çözeceğime inancım var. Kim o kapının önündeki? Rahat bırakın beni. Rahat kalmak, düşünmek, alabildiğine düşünmek ve çözmek istiyorum. Kim olursanız olun, rahat bırakın. Bırakmıyorlar. Cazibe elinde öğleyin bıraktığı yemek kabı bakınıyor iki yanına. Yememiş kaç gün var ki ağzına lokma koymadı. Büyük bir direnç, büyük bir inançla dalgın oturmakta. Çile odasının kapısı hiç açılmıyor. Gün yüzü, hava kokusu almıyorlar. Mariye de cazibe de bir boynu büküklüğün çaresizliğindeler. Müeyyet haberleniyor, kapının önünde dolanıyor. Bedrettin karındaşım, şeyhim, hele bir açınız. Günler var ki siz insanlardan yoksunsunuz. İnsanlar sizin sevginizden alakonulmuş. Ses gelmiyor içeriden. Belki mırıldanıyorlar, belki yanıtlıyorlar dışarıdakileri, duyulmuyor. Bedrettin'in yüzünde yağmur ıslaklığı, beyninde güneşler doğmakta. Her soru bir yeni burgu gibi dönelip saplanmakta daha derinlere. Ve aydınlanan her soru yenilerini getirmekte. Dışarıda korku var besbelli. Yoksa girerler içeri. Rahatsız ederler onları. Etmesinler. Bir kez bölünürse düşünceleri, bir kez yarıda kalırsa yeniden aynı coşkuyu yakalamak güç olur. Giderek bir uyuşma belirmiş bedenlerinde. Bağırsakları, mideleri duruyor sanki. Büzüşmenin sonucu değil bu. Yoksunluğa alışmak üzereler. Şimdi yeniden doldururlarsa onları zaman getirirler. Bedenleri böylesine derin bir uyuşukluğun rahatına erince, düşünce yetenekleri daha bir artıyor. ve Bedrettin kapının önünde kesilen seslerden rahatsız olmuyor artık. Peygamberler çoğu çileden, acıdan, yoksunluktan ve yokluktan geliyor. Demek ki düşünceyi geliştiren, beyinleri insanların ulaşamadığı uzaklıkları aydınlatıp düzenlerini oluşturan bu. Evet, evet, eski uygarlıkla çarpışan insan beyninin üretimidir. Yeni düzen budur. Ve insanlar kendi akılları yetmediğinden, beyinleri aynı yeteneğin burcuna erişemediğinden bunların olağanüstülüğünü tartışmıyorlar. Neden Hira'da mağaraya çekiliyordu Muhammed? Ne yapıyordu o yalnızlıkta? Şimdi benim yaptığım herhalde. Düşünüyordu. Hiç kimsenin düşünmediği biçimde. Tarihin derinliklerinde kalmış, kutsal kitaplara geçmiş tüm olguları belleğinde duyuyor, görüyordu. İsa neden mağaralarda yaşadı? Aynı doğruya ermek için. Musa Sina'ya niye gidiyordu? Sorular, sorular ve ardından giderek genişleyen aydınlık. Kişi bir kez buraya ulaştı mı öteki insanlardan nasıl da ayrılıyor? Mansur, evet, başlangıcı ateşleyen o, kişi düşüncesinin nereye varabileceğini ilk söyleyen ve bunun cezasını da kellesiyle ödeyen gerçek düşünür. Oradan oraya atlıyor düşünceleri, sorulardan cevaplara, tarihin bir başından ötekine, sonra bir başka adama. Ama belleğinin derinliklerinde görüyor ki bu dolaşımlar hep aynı yumağın çevresindeki ipleri çözmekte. İbrahim diyorduk, bir odun yığınının üstünde yakılmaya atılan ve bir ot serinliğinde cap canlı kalan. Bence yanmak ya da yanmamak önemli değil o anda. Acı duyup duymamak, beynimin hücrelerini tümüyle bedenimden koparıp, düşüncemin buyruğuna verdiğimden beri ben de açlık ya da öteki insancıl gereksinimlerin hiçbirini duymuyorum. Böyle bir beden acı duyar mı? Beni yaksalar şimdi ince bir sızı bile sezinlemem. İbrahim de böyle yapmış olmalı. Kendini düşüncelerinin doruğunda serinletmiş ve acı duymadan gitmiştir. Bağırıp çağırmadığından insan düşüncesi ya da düşü onu capcanlı bir çimenliğe oturtmuştur. Oradan alalım yeniden ve bu yalnızlık kendi düşüncelerinde çözülme temrinleri, küşüyü yüceltiyor. İşte peygamberlerin asıl gizi. Ve Muhammed peygamberliği bitirdiğine göre bir son kalıyor geriye. Bizim düşünüp bulmamıza bırakılmış bir son. Madem peygamberlerin sonuncusudur Muhammed, bizim için geriye kalan Tanrı'dır. İşte Şems Mevlana'ya bunu söyledi ve ahlaki düşün derken beni buraya iteklemek istiyordu. Başardı da. Dokunulmaz saydığım, tabu bildiğim konuya bir kez neşter atınca nasıl gevşeyip çözüldüğünü gördüm. İnsan bilgisi ve mantığı gelip tabuların önünde irkiliyor ve ona görelikle sonuçlandırıyor durmaksızın. Coşkuyla sarılıp korkusuz, kuşkusuz dalınca derinliklere görüyor aydınlığı insan, görüyor ve anlıyor kendi yüceliğini. Mansur neden ben Tanrıyım dedi ve neden hiç değiştirmedi inancını, neden hiç acı duymadı boynu vurulurken? Ebu Hanife neden sonradan övdü Mansur'u? Övdü ve ölümüne karar verenler arasındaydınız. Bu övgüleri neden o zaman yapmadınız diyenlere, neden Mansur'un dinde açtığı gedik öylesine büyüktü ki ancak başıyla kapayabilirdi yanıtını verdi. Güzel söz, görkemli bir anlatım. Ama bilginin kuru mantık ve düzen açısından katılıp kalmışlığının, yeteneksizliğinin de açıklanması değil mi bu? Başka neyle yorumlayabiliriz? Yazık. Ebu Hanife gibi bir bilgin kim bilir nasıl aşardı yolları, Mansur'dan gerekli dersi alıp düşüncenin bu noktalarına gelebilseydi. Çok yazık ama niçin kızıyorum ona? O ilkin yitirmiş Mansur'u, sonra bir namus borcunu öder gibi övmüş. Ben daha birkaç ay, birkaç hafta önce yalanlamaya uğraşmıyor muydum? Böylelikle bir kez daha öldürmek çabasında değil miydim? Öyleyse değişen ne? Öğrenmek ve ahlati. Gözlerini açtı. Ahlati ürkek bakışlarla süzüyordu onu. Dikildi, eteğine yapıştı Ahlati'nin. Şeyhim, şeyhim! Bırakmadı Hüseyin, hemen kucakladı Bedreddin'i. Gözlerindeki aydınlığa bakamıyorum Bedreddin. Benim çözemediğimi mi çözdün? Sarılma bana öyle. Biliyordum ki sen benim varamadığım yere varacaksın ve çözemediğimi kolaylayıp önüme atıvereceksin. Şeyhim, çözemedim daha ama çözeceğimden kuşkum yok. Yorulmadım, tersine öyle bir dinginlik içindeyim ki kendimden temizlenmek istiyorum. Yardım edin bana. Düşünürken Mansur aklıma geldi. Ebu Hanife'yi düşündüm sonra ve utandım kendimden. Ben ki kitaplarımda hep onunla uğraştım. Açıklamalarımda, notlarımda durmaksızın Mansur'un yanıldığını anlatmaya çabaladım. Şimdi anlıyorum. Düşüncenin derinliklerine inince bir iyice kavruyorum ki yanılan benim. Mansur bir boşluğu dolduruyordu. İnsan düşüncesinin kendinden çok sonra bile varamayacağı bir doruğun üstünden bakıyordu biz zavallılara. Ve korkusuzca belirtiyordu gördüklerini. Şimdi anlıyorum, nice kötü bir iş yapmışım. Bağışla beni şeyhim ve yardım et. Bağışlanmayı Mansur'dan dile Bedrettin. Ya da daha iyisi kendinden. O demiştir ki ben. Öyleyse sende yansıyan Mansur'dur. Mansur'un dediği gibi. Bağışlamayı dile kendinden. Bağışlayabilirsen rahatlarsın. Mansur, kaç yüzyılın ardında Ahlati ondan bağışlanma dile diyor. Ne demek bu? Yeniden dalıyor düşüncelerine Bedrettin. Önünde yeni bir yol açılmış gibi. Evet, Mansur'dan dilemem gerekli bağışlanmayı. Nasıl? Mansur bende yansıdığına göre tüm yansıdıklarımı kabullenerek mi? Öyle olmalı. Düşüncelerin ağırlığı uçuşmaya başladı başının içinde. Sonra giderek hafifledi. Meltem'in önünde kayıp giden bir bulut gibi kalktı başındaki ağırlık. Bedrettin uyuşuk bedeninin kıpırtısızlığına aldırmaksızın doğruldu yerinden. Ayaklarının sonra ayak parmaklarının üstünde yükseldi. Duramıyordu. Durması olanaksız bir döngüye kaptırıyordu kendini. Düşüncelerinin yay gibi burkulmasına uygun bir kıpırdanış seyrilmekte içinden. Coşkunun yeri pervaneye döndürmekte onu. Dışarıdaki dut ağacının dalında bir serçe ötüyor ve beyninin derinliklerinde bir müziğin çağıltısı döngüsüne hız veriyor Bedrettin'in. Giderek hafifledi bedeni, giderek ayakları yere değmiyormuş gibi bir sezgi doldu içine. Mansur ben tanrıyım demişti. Sanmışlardı ki o salt kendine yükümlenmektedir tanrılığı. Değil oysa, tanrı insandır. Tüm gelişimlerin, tüm birikimlerin tek yaratıcısı olan insan. Tapmak da tapılmak da ancak onadır. Ona olan da neden arar durmaksızın kişi? Madenden bugünkü gelişmeye uzanıp gelen doğallık nedir? Muhammed'in yüce beyninden peygamberleri sonuçlama düşüncesi neden geçmektedir? İnsana tanrılığı bırakmak için değil mi? Gelişmeler bir yerde bitmiştir demek mümkün mü? Değil. Olmayan da sürüp gidecek gelişim içinde insan Mansur'un vardığı sonuca varacak bir gün. Sorunu egemenlik açısından alınca durum apaydınlık çıkıveriyor ortaya. Madem bir kişiden pek çok kişiye doğru bir dağılım göstermektedir egemenlik, bir gün mutlaka herkesin malı olacaktır. Ama bu herkes kim olacak? Şahlar, beyler mi? Tüccarlarla çiftçiler mi? Yoksa tezgah başındakiler mi? Sırayı yeniden gözden geçirelim. Bir aşama sonrasının egemeni kim oluyor? Bir öncenin uşağı, kölesi. Öyleyse gelecek kölelerin ya da köle işlemi görenlerin olacaktır. Çünkü asıl emek veren, insanlığın birikimini de aşmasını sağlayanlar onlardır. Ahlati Bedrettin'in hızlanan dönüşüne bakıyor, başının duruşunu, gözlerinin yarı aydınlığını süzüyor bir iyice. Bedrettin'in kimseye gereksinimi olmadığını anlıyor kıvançla, o yolunu bulmuştur artık. Bundan öteye ancak kendi istediğince gidebilir. Geleceğin kapısını aralamıştır bir kez beyninin derinliklerinde. Bundan sonrası için asıl Şeyh Bedrettin ve ona gereksinimi olan Ahlati'dir. Bedrettin kendini düşüncelerinin hızına kaptırmış, yorgunluğunu duymuyor. Öylesine bir düşünce doruğunda ki şimdi tüm ağırlıklardan arınmış. Serçe çoktan başka dala uçmuş, beyninin içinde müziği, düşüncelerinin gümbürtüsü sürdürmekte. Hayır, düşüncelerinin değil, sapladığı egemenlik sahiplerinin gümbürtüsü bu. Tezgahta iş gören çırağın, tarlada çift süren kölenin, her ürettiğine alnının terini karıştıran emekçinin çalışmasından çıkan uyumlu ses bu. Kendi bilincinden beklediği, yıllardır ulaşmak için ardına düştüğü düşünce, önünde güneş ışınlarıyla yıkanmış bir bahar sabahı gibi tertemiz uzanmakta. Öylesine bir mutlulukla dolu ki belleği, coşkunun yelinde uçup gitmekten korkuyor. Yanılgım nerede diyordum hep, bu bulanıklığın nedeni ne? Şimdi anlıyorum. Ben Haldun Usta'nın doğal gelişiminden habersizdim. Kendimce çeşitli adlar veriyordum gelişime. Uygarlık diyordum, pay diyordum, daha bir sürü şey. Ve peygamberler getiriyor bu gelişmeyi. Sanıyordum bağnazlığımdan. Haldun Usta bir zincirimi kopardıysa, Ahlati tüm bağlarımdan arıtıverdi beni. Ve artık apaydınlık, tertemiz oldum. Tüm lekeleri de sildim mi, geleceğin kurgusunu buldum demektir. Dizleri ağır ağır büküldü, her yanını saran tere aldırmaksızın uzandı. Bedeninin giderek soğuduğunu sezinlediği halde parmağını kıpırdatacak güçten yoksun. Ahlati kalk üstünü değiştir demek amacıyla eğildi. Bedrettin'in daldığını görünce üstünü örtüp çıktı. Müeyyed, Cazibe, Mariye kapının önünde bekleşiyorlardı. Tam ağızlarını açacakları sırada işaret etti Ahlati. Susun, uyuyor. Birlikte birkaç adım yürüdüler. Avlunun ortasına gelince Ahlati gülerek konuştu sesli sesli. Çok yorgun.
Yorgun mu?
Yorgun evet. Bırakın kendisi uyanıncaya uyusun. Sonra kendi odasına doğru yürüdü. Ardına düştü Mariye. Cazibe ile Müeyyed dikilip kaldılar. Bir süre birbirlerine baktılar anlamsız anlamsız. Sonra kolları düştü yanlarına, ağır ağır döndüler. Kendi odalarının kapısına gelince Müeyyed duraladı. Siz girin, ben de gideyim evime. Olmaz, biraz sonra kendilerine gelir efendimiz, konuşuruz. Müeyyed şaşıyordu bu işe. Bedrettin ki yıllardır alay etmişti çileyle, dervişlikle. Şimdi kendisi bir kapanıyordu. Ne kadar oldu bunlar kapanalı? Cazibe cevap vermedi. Başını önüne eğip gözlerini karnında gezdirdi. Müeyyed anladı. 3 ayı geçiyordu. Bir hücrede gün ışığından yoksun, günlerce yemeden içmeden düşünmüşlerdi.
3 ayı geçiyor benim bildiğim.
Geçiyor evet.
Dayanılır gibi değil.
Güç işe sarındığını bilmekteydi efendim.
Güç ki anlatılamaz, yemeden içmeden.
İlk zamanlar yiyorlardı efendim. 2 günde bir yiyorlardı. Giderek uzattılar yemek işini. Mariye de ben kulunuz da dolu koyuyorduk kapları sundurmaya, dolu alıyorduk. Siz bile kaç kez gelip uyarmak istediniz, dinlemediler.
Dinlemezlerdi, görmedin mi şeyhi?
Sanki sofradan kalkmış gibiydi değil mi?
Gençleşmiş, dinginleşmişti biri iyice, demek bir şey var o hücrede.
Hiçbir şey yok efendim, Mariye kulunuzla biz hazırladık orasını. Girmeden önce buyruk vermiş şeyhimiz, rahat olsun buyurmuş.
Demem öylesi bir şey değil, düşünsel anlamdan söz ediyorum ben.
Düşünsel anlam, haklısınız efendim.
Yeni bir dünya bulmuş olmalı Bedrettin karındaşımız. Düşüncelerine aykırı gelen bir işleve girmez o. Girse bile bir yerde terslik gördüğü hemen belirtiverir bunu. Şimdi böylesine dayandığına bakılırsa düşünce yoluna uygun yeni bulgular görmüş olmalı. Eğer öyleyse bacım, eğer bir kez daha yakaladıysa sağlamca bir uç, artık aradığını buldu demektir.
Benim de güvencim tamdır efendim, inancım sağlamdır efendime karşı. Yoruldunuz, biraz oturup bir şeyler yemek istemez misiniz?
İyi olur, zaman geçirmiş oluruz böylelikle.
Uyandığında dikkatlice bakın efendim, siz yoldaşısınız onun, karındaşı gibi. Bir noksanı varsa bildiriniz bana, hemen tamamlayayım. Çünkü biliyorsunuz ki,
yine utanç değdi başına.
Ben bir gece gördüm onu, bir gecede insan tanımak da kimsenin gücüyle bağdaşmaz diyecekti. Diyemedi. Hızla sofra hazırlamaya başladı. Müeyyed içeri girip Birsel'in yer aradı. Buldu da iki pencerenin ortasına gelen mindere bağdaş kurup oturdu. Cazibe hazırladığı yemeği tepsinin üstünde getirirken kapı açıldı. Mariye elinde bir başka tepsiyle girdi kapıdan. Şeyhimiz buyurdular ki yemeği burada yiyelim ve Bedrettin şeyhimizi birlikte bekleyelim. Şimdi kendileri de geleceklerdir. Müeyyed dikildi. Bedrettin şeyhimiz mi?
Gülmek geldi içinden, kendini tuttu.
Şeyh ince uzun gövdesiyle kapıdan giriyordu. Girdi, Müeyyed'in karşısına oturdu, bağdaş kurup, Müeyyed Molla karındaşımız, Bedreddinimiz öyle bir şeyhtir ki, eteğine yüz sürmek, kendisiyle bulunmak kişiye verilecek ödüllerin en büyüğüdür. Ne mutlu size, ne mutlu ki bugünecek yaşamınız onunla geçmiştir.
Sanki kendi düşüncelerini okumuştu Ahlati, onlara yanıt veriyordu kendiliğinden.
Şeyh. Evet şeyh. Şeyh Bedreddin'dir bundan sonra yoldaşımızın adı. Ve öyle ki Ahlati inanmışı olmaktan onurlanmaktadır. Size bir muştu getiriyorum hücreden. Bir çilede böylesine bilgi katlarını, erme aşamalarını fırlayıp geçene rastlamadı yüzyılımız. Bizden önceki kuşaklarda bir tek Mevlana var böylesine oğlu veren. Şimdi bir de Bedreddin.
Beni bağışlayınız şeyhim, tam anlayamıyorum.
Şeyhimiz anlatacaktır size. Öyle sanıyorum ki yeryüzünde hiç kimse ondan daha güzel anlatamaz. Bir yere varıncaya ben izledim düşüncelerini. Ama bir yerden sonrasına izlemek olanağı kimsenin elinde değil. Salt bizim kuşağın, bizden sonrakilerin değil. Korkarım gelecek kuşakların da yeteneğini aşacaktır onlar.
Geleceği okur gibisiniz efendim.
Okuduklarımdan ürkmesem tümünü söylemek gelir içimden. Ama insanı olgunlaştıran tüm dertleri görür gibiyim şimdi.
Dertler mi? Tanrı korusun.
Tanrı, Bedreddin, Müeyyed, kim kimi kimden koruyacak?
Müeyyed birden fırladı yerinden, sonra durakladı, çöktü, belleğini yitirmiş gibi.
Ahlati sürdürüyordu sözünü. Belirli bir aşamadaki insanın düşüncesi kapsamaz bunu. Taşar taşkınından yıkıcı olmacasına. Ama peygamberliği geride bırakmış Bedrettin gibi bir usta, öylesine kavrar ki düşüncenin sınırlarını, insanlığın yararına işler bundan ötesi. İşler ya. Müeyyet ayaklarına kapandı Ahlatin'in. Sizin kuşkularınız var efendim, buyurun bize. Biz ki yoldaşıyız Bedrettin'in.
Kuşku? Hiç kuşkum yok. Her güneş yolunu bulacaktır. Her tanrı uydusunu. Ama egemenin çarkıyla çatıştığında tanrı mı kazanır, egemen mi, işte bunu bilmiyorum. Ve sanıyorum ki şeyhimiz bunu bilmektedir. Kendisine soralım.
Suskuyla uzattılar ellerini sofraya doğru. Maria ve Cazibe ayakta saygıyla bekliyorlardı. Ahlati başını kaldırdı.
Buyurunuz hatunlar, bizim düzenimiz herkes için eşitliği getirir. Sakınmadan buyurunuz.
İkiletmediler, çöktüler kadınlar da. Sofraya dört el birden uzandı.